Ayrım 47.
Sayfa 379. Mektubun bende saklı olmasının bir değeri yok. O şimdi de bende. Şatov büyük bir öfkeyle, "Eh, varsın sizde olsun şeytan!" diye bağırdı. "Varsın sizin budalalar benim ihbar ettiğimi sansınlar, bana ne? Bana ne yapabileceğinizi görmek isterdim. Size mim koyarlar ve devrimin ilk başarısında asarlardı. Devleti ele geçirip Rusya'ya boyun eğdirdiğiniz zaman mı? Gülmeyiniz, yineliyorum. Sizi elimden geldiğince savundum. Öyle ya da böyle gene de bugün oraya gelmenizi tavsiye ederim. Sahte bir gurur yüzünden yok yere sözlere ne gerek var? Dostça ayrılmak daha iyi olmaz mı? Çünkü ne olursa olsun basım evi ve eski belgeyi teslim etmeniz gerekecek. İşte bunu konuşuruz." Şatov düşünceye dalmış, başını eğerek "Geleceğim" diye homurdandı. Pyotr Stepanovich oturduğu yerden yan gözle onu süzüyordu. Şatov birdenbire başını kaldırarak "Stavrogin gelecek mi?" diye sordu. "Kesinlikle gelecek." Yine bir dakika kadar sustular. Şatov tiksintiyle sinirli sinirli gülüyordu. "Bu sizin alçak aydın bir kişiniz ki ben onu burada basmak istememiştim. Basıldı mı?" "Basıldı." "Onu size Hertz'in kendi eliyle yazdığına lise öğrencilerini inandırmak için, öyle mi?" "Hertz'en yazdı." Yine 3 dakika kadar sustular. Şatov sonunda yataktan kalktı. "Buradan defolup gidin. Sizinle birlikte olmak istemiyorum." Pyotr Stepanovich bir çeşit neşe içinde "Gidiyorum" dedi ve hemencecik yerinden kalktı. "Yalnız bir söz daha. Kirilov herhalde evde yapayalnız, hizmetçisi de yok." "Yapayalnız mı?" "Gidin, sizinle aynı odada bulunamam." Pyotr Stepanovich sokağa çıkarken "Eh, şimdi tavındasın" diye neşeyle düşünüyordu. "Akşama da tavında olacaksın. Bana da şimdi senin tam böyle olman gerek. Daha iyisi can sağlığı, daha iyisi can sağlığı. Rus tanrısının kendisi yardım ediyor." 7. Herhalde o gün oraya buraya koşarak pek fazla uğraşmıştı. Hem galiba başarılı da olmuştu. Akşamleyin saat tam 6'da Nikolay Vsevolodovich'e uğradığı zaman bu durumu onun sevinçli yüzünden de okunuyordu. Ama onu Nikolay Vsevolodovich'in yanına hemen sokmadılar. Stavrogin'in odasında Mavriki Nikolayevich vardı. Bu haber onu kaygılandırdı. Konuğun çıkmasını beklemek üzere oda kapısının tam yanında yer aldı. Konuşmalar duyuluyordu ama sözleri anlaşılmıyordu. Ziyaret uzun sürmedi. Biraz sonra bir gürültü, yüksekçe ve sertçe bir ses duyuldu. Bunun ardından kapı açıldı ve Mavriki Nikolayevich solgun bir yüzle dışarı çıktı. O Pyotr Stepanovich'i görmeden hızlı adımlarla yanından geçip gitti. Pyotr Stepanovich odaya daldı. İki rakibin bu pek kısa süren ve o günün koşulları altında herhalde gerçekleşmesine olanak olmayan ama gene de gerçekleşen görüşmesini kapsamlıca anlatmadan geçemeyeceğim. Bu görüşme şöyle oldu. Alexey Yegorovich beklenmedik konuğun geldiğini haber verdiği zaman Nikolay Vsevolodovich öğle yemeğinden sonra çalışma odasında kestiriyordu. Yüksek sesle söylenen adı duyunca yerinden fırladı ve inanmak istemedi. Ama biraz sonra dudaklarında gururdan gelen, utkun ve aynı zamanda kuşkuyla karışık bir şaşkınlık anlamı taşıyan bir gülümseme belirdi. İçeri giren Mavriki Nikolayevich herhalde bu gülümsemenin anlattıklarını sezerek şaşırmıştı. Çünkü birdenbire ileri mi gitmek yoksa geri mi dönmek gerektiğine karar veremeden odanın ortasında durdu. Ev sahibi hemen yüzünün ifadesini değiştirdi ve ciddi bir şaşkınlık içinde ona doğru bir adım attı. Öteki uzatılan eli sıkmadı, beceriksizce sandalyeyi çekti, hiçbir şey söylemeden, daha ev sahibi oturmadan ve onun buyur etmesini beklemeden oturdu. Nikolay Vsevolodovich'in yüzüne dikkatle bakarak sessizce beklemeye başladı. Mavriki Nikolayevich birdenbire, "Olabilirse Lizaveta Nikolayevna ile evleniniz" diye lütufta bulundu. İşin ilginç yanı, sesinin tonundan bunun bir rica mı, tavsiye mi, uygunluk mu, yoksa buyruk mu olduğunu anlamaya olanak yoktu. Nikolay Vsevolodovich susmaya devam ediyordu. Ama konuk gelmesinin nedenlerini söylemişti. Şimdi karşısındakinin gözlerinin içine bakıyor, cevap bekliyordu. Sonunda Stavrogin, "Yanılmıyorsam ama bu kesin olarak biliniyor, Lizaveta Nikolayevna sizinle nişanlı," diye mırıldandı. Mavriki Nikolayevich sert ve buyurgan bir sesle "sözlü ve nişanlı," diye onayladı. "Siz birbirinizle darıldınız mı? Beni hoş görün Mavriki Nikolayevich." "Hayır, o beni seviyor ve sayıyor. Bunlar onun sözleri. Onun sözleri ise her şeyden değerlidir." "Hiç kuşkusuz. Ama biliniz ki o evlenme tacının altındayken siz çağırırsanız beni de herkesi de bırakıp size koşar." "Evlenme tacının altından mı?" "Evlendikten sonra da." "Yanılmıyor musunuz?" "Hayır, size olan içten ve tam nefretinin altından her an aşk ve delilik fışkırıyor. En içten ve sınırsız aşk ve delilik. Bunun tersine bana duyduğu sevginin altından da yine içten olarak her an bir nefret, en büyük nefret fışkırıyor. Bundan önce ben hiçbir zaman başkalaşmayı aklımdan bile geçiremezdim. Ama ben şaşırıyorum, her şeye karşın siz nasıl oluyor da buraya gelip Lizaveta Nikolayevna'nın yardımını öneriyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Yoksa o mu sözcülüğümüzü istedi?" Mavriki Nikolayevich kaşlarını çattı ve bir an başını yere eğdi. Birdenbire, "Bunlar yalnızca boş söz," dedi. "Öc alıcı, utkunca sözler. İnanıyorum ki satırlar arasında söylenemeyen şeyleri anlıyorsunuz. Burada o küçücük övünmelerin yeri var mı? Kesinlikle ayrıntı mı gerek? Her şeye mim koyalım mı? Buyurun, ben mim koyuyorum. Madem ki benim alçalmamı istiyorsunuz, buyurun. Böyle bir şeye hakkım yok. Sözcülük etmek olanaksız bir şey. Lizaveta Nikolayevna'nın bir şeyden haberi yok. Onun nişanlısıysa son aklını yitirmemiş ve tımarhaneyi hak etmemiştir. Üstelik kendisi de bunu haber vermeye gelmiştir. Bütün dünyada yalnız siz onun üzerinde hak iddia ediyor, onu izliyorsunuz ama bilmem niçin evlenmiyorsunuz. Bu yabancı ülkelerde başlayan bir dargınlıksa ve onu ortadan kaldırmak için benim kullanılmam gerekiyorsa kullanınız. O fazlasıyla mutsuz, bense buna katlanamıyorum. Sözlerim bir izin ya da buyruk olmadığı için onurumuz üzerine bir tutumda yoktur. Evlenme tacının altında benim yerimi almak isteseydiniz, bunu benden hiçbir izin istemeden yapabilirdiniz. Benim de size bir deli gibi gelmeme gerek kalmazdı. Attığım bu adımdan sonra artık onunla evlenmeme de olanak yoktur. Bir alçak olarak onu evlenme yerine götüremem. Burada yaptıklarım ve onu, onun belki de eskiden düşmanı olan size teslim etmem, bana göre öyle bir alçaklık ki ben buna hiçbir zaman dayanamam. Sizi evlendirdikleri zaman intihar mı edeceksiniz? Hayır, çok daha sonra. Onun gelinlik giysisini benim kanımla kirletmek olmaz. Belki de hiç intihar etmem, ne şimdi ne de sonra. Böyle söylemekle herhalde beni avutmak istiyorsunuz. Sizi mi? Bir damla fazla kanın sizin için ne anlamı olabilir? Sarardı, gözleri parlamaya başladı. Bir dakika süren bir sessizlik oldu. Stavrogin, "Bağışlayınız," dedi. "Size birçok soru sordum. Bunların çoğunu sormaya hakkım yoktu. Ama öyle sanıyorum ki bir tanesini sormaya hakkım var. Söyler misiniz, hangi kanıtlar benim Lizaveta Nikolayevna'ya karşı olan duygularım hakkında sizi bu yargıya vardırdı? Bu duyguların derecesine bile o denli inanıyorsunuz ki her şeyi göze alıp bana kadar gelebiliyorsunuz. Asıl sormak istediğim bu." Mavriki Nikolayevich bir ürperme geçirdi. "Nasıl?" dedi. "Onunla evlenmek için can atmamış mıydınız? Evlenmek için can atmıyor musunuz? Can atmak istemiyor musunuz?" "Şu ya da bu kadına karşı beslediğim duyguları o kadın dışında bir başkasına her kim olursa olsun söyleyemem. Bağışlayınız. Bu da işte öyle tuhaf bir yaratılış sorunu. Buna karşılık bütün öteki gerçeği olduğu gibi söyleyebilirim. Ben evliyim, bunun için artık bir daha evlenmeme ya da evlenmeye can atmama olanak yok. Mavriki Nikolayevich o kadar şaşırdı ki oturduğu koltuğun arkalığına yıkıldı ve Stavrogin'in yüzüne baka kaldı. İşte bu hiç aklıma gelmemişti diye mırıldandı. O zaman yani o sabah evli olmadığınızı söylemiştiniz. Onun için ben de evli olmadığınıza inanmıştım. Dehşetli sararıp soldu. Sonra birdenbire yumruğunu bütün gücüyle masaya indirdi. Bu açıklamadan sonra gene Lizaveta Nikolayevna'yı rahat bırakmaz, onu mutsuz edecek olursanız sizi bir duvar dibinde bastonumla öldürürüm. Kalktı ve hızla odadan çıktı. Onun hemen ardından odaya dalan Pyotr Stepanovich ev sahibini hiç beklenmedik bir durumda buldu. Stavrogin, "Oo, siz misiniz?" diyerek kahkahalarla güldü. Böyle bir gülüşe neden büyük bir merakla içeri girmiş olan Pyotr Stepanovich'in hali ve tavrı olmalıydı. "Kapıyı mı dinliyordunuz? Durun, ne haber getirdiniz? Ben size bir söz vermiştim. Neydi? Ha, bak anımsadım. Bizimkilere gidecektik. Gidelim. Pek sevinçliyim. Bu anda bundan daha iyi bir iş göremezdiniz." Şapkasını aldı, hemen evden çıktılar. Pyotr Stepanovich sokakta şen bir tavırla, "Bizimkileri göreceğinizi düşündükçe gülüyorsunuz," dedi. Pek dar olan tuğla döşeli kaldırımda Pyotr Stepanovich arkadaşının yanı sıra gitmekte zorluk çekiyor, kimi vakit çamurlara batıp çıkıyordu. Çünkü Stavrogin yalnızca kendini düşünüyor ve kaldırımın ortasından yürüyordu. "Hiç de gülmüyorum, tersine, sizin orada çok ciddi insanların toplandığına inanıyorum," diye cevap verdi. "Bir gün onlar için somurtkan budalalar demiştiniz. Kimi vakit somurtkan budalalardan daha neşeli bir şey yoktur. Mavriki Nikolayevich için söylüyorsunuz sanırım. İnanıyorum ki demin nişanlısını size devretmeye geldi, doğru değil mi? Biliyor musunuz, ona bu fikri ben verdim. Kendi rızasıyla olmazsa kızı elinden zorla alırız ha?" Pyotr Stepanovich bu biçimde bir konuşmaya başlamakla nasıl tehlikeli bir oyun oynayacağını pek iyi biliyordu. Ama heyecanlı olduğu zamanlar bilmezlik içinde kalmaktansa ya hep ya hiç olmasını isterdi. Nikolay Vsevolodovich gene gülmekle yetindi. "Bana her zaman yardıma hazırsınız demek. İstediğiniz anda, ama biliyor musunuz iyi bir yol var. Sizin göstereceğiniz yolun ne olduğunu biliyorum." "Hayır, bilmiyorsunuz. Bu şimdilik bir sırdır. Yalnız unutmayınız ki bu sır para ister." Stavrogin içinden, "Evet, üstelik kaç para ettiğini de biliyorum," dedi ama gene kendini tuttu ve sustu. Pyotr Stepanovich kulak kesilerek, "Ne kadarmış, ne dersiniz?" diye sordu. "Dedim ki, siz de sırrınız da eksik olsun. Siz bana toplantıda kimler bulunacak onu söyler misiniz? Bir yıl dönümü var, onu biliyorum. Ama çağrılanlar kim? Her cinsten adam var. Hatta Kirilov bile geliyor. Yani bütün kolların üyeleri. Vay canına, ne kadar da sabırsızsınız. Burada henüz tek bir kol bile kurulmuş değil. Öyleyse bu kadar bildiriyi nasıl dağıtıyorsunuz? Gideceğimiz yerde çalışma kolundan yalnızca 4 kişi var. Üst yanı birbirlerine karşılıklı rapor eder, raporları da bana getirirler. Bu adamlar inanıyor ha. Bunları örgütler, sonra salıverirsiniz. Statüleri siz kendiniz hazırlamıştınız, hepsini bilirsiniz. Size açıklamada bulunmama gerek yok." "Yani işler beklendiği gibi yürüyor mu, yoksa boşuna pala mı sallıyorsunuz?" "Yürümüyor mu, tersine, daha iyisi can sağlığı. Bakın, size gülünecek bir şey söyleyeyim. Örneğin üniforma. Bundan iyi, bundan müthiş çalıştırma üyesi yoktur. Bir takım memurluklar yaratıyorum. Katiplerim, danışmanlarım, veznedarlarım, başkanlarım, sicil memurlarım var. Bu numara pek işe yarıyor. İkinci gücüm pek doğal duyguların teline dokunmaktır. Biliyor musunuz, bizde sosyalizm her şeyden önce duygusallık yoluyla yürür ve yayılır. Ama felakete bakın ki teğmen üniforması altında bir takım deliler de çıkıp onu bunu ısırıyor. Ondan sonra safkan madrabazlar gelir. Bunlar oldukça iyi bir ulustur. Bazen yararlı oluyorlar. Ama gel gelelim, insanın vaktini alıyorlar. Çünkü onları durmadan gözaltında bulundurmak gerek. Sonunda asıl güç, yani her şeyi sağlamlaştıran çimento, kendi düşüncelerinden utanma duygusu. İşte asıl güç. Bu sevimli yaratık çabalar, öyle ki en sonunda hiçbirinin kafasında kendi düşüncesi kalmaz. Böyle bir şeyi ayıp sayarlar. Öyleyse ne diye uğraşıyorsunuz? İyi ama madem ki basbayağı yatmış, herkese ağzını açıyor, onu nasıl aşırmadan edersin? Başarımızdan gerçekten kuşku mu duyuyorsunuz? Hey gidi, inanç var ama istek olması da gerek. İşte asıl bu tip insanlarla başarılabilir bu dava. Onlar benim bir buyruğumla ateşe atılırlar. Onlara siz yeteri kadar liberal değilsiniz demem yetişir. Kimi budalalar, merkez komitesi ve sayısız kollar var diye arkadaşları aldattığım için bana sitem ediyorlar. Üstelik siz bile bunun için bir gün bana acı sözler söylemiştiniz. Aldatma bunun neresinde? İşte merkez komitesi, siz ve ben, kollara gelince istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Hepsi bu türden ayak takımı değil mi? Olsun, bunlar malzemedir, işimize yararlar. Hala bana bel bağlıyor musunuz? Siz lider olacaksınız, siz güçlüsünüz. Ben sizin ancak şöyle bir kıyıda katibiniz olabilirim. Biliyor musunuz, biz kürekleri akça ağaçtan, yelkenleri ipekten, pupasında güzel bir genç kız, Lizaveta Nikolayevna bulunan bir kayıkta gidiyor gibiyiz. Hani bir şarkı vardı, nasıldı? Ay Tanrı kahretsin, nasıldı? Stavrogin, sonunu getiremedin diyerek bir kahkaha attı. Hayır, ben size daha güzel bir masal anlatmak istiyorum. İşte siz parmak hesabıyla hangi güçlerden kollar oluşturulacağını hesaplıyorsunuz değil mi? Bütün memur sınıfı bilmem duygusallık bir dereceye kadar kötü bir tutkal değildir. Ama bir şey daha var ki o hepsinden daha iyidir. Örneğin üyelerden dördüne kendilerini ihbar edeceği bahanesiyle beşinci arkadaşlarını temizlettin mi, dökülen kanla onların hepsini tıpkı bir ilmekle bağlar gibi bağlarsınız. Köleniz olurlar. Kafa tutmak şöyle dursun, dillerini bile yutarlar. Ha ha ha. Pyotr Staponovic, ama sen bu sözlerinin kefaretini ödemelisin diye düşündü. Hem de en geç bu akşam. Sen artık boyunu aşmaya başladın. Pyotr Stepanovich'in böyle ya da buna benzer düşüncelere dalması gerekiyordu. Ama artık Virginskilerin evine yaklaşıyorlardı. Stavrogin birdenbire, herhalde beni Avrupa'dan dönmüş bir enternasyonel üyesi, bir müfettiş diye tanıttınız onlara diye sordu. Hayır, müfettiş diye tanıtmadım. Siz müfettiş değilsiniz. Avrupa'dan dönen kurucu üyelerdensiniz. Partinin bütün büyük sırlarını biliyorsunuz. İşte sizin rolünüz, bu akşam hiç kuşkusuz bir şeyler söyleyeceksiniz değil mi? Nereden çıkardınız bunu? Şimdi konuşmak zorundasınız. Stavrogin şaşkınlık içinde sokak ortasında durdu. Bir fenerin ışığıyla aydınlanıyorlardı. Pyotr Stepanovic küstahça ve suskunlukla onun bakışlarını karşıladı. Stavrogin yere tükürdü, sonra gene yoluna devam etti. Birdenbire Pyotr Stepanovic'e, "Peki siz konuşacak mısınız?" diye sordu. Öteki cevap verdi. "Hayır, ben sizi dinlerim daha iyi." "Hay Tanrı kahretsin, gerçekten bana bir düşünce esinlendirdiniz." Pyotr Stepanovic atıldı. "Ne gibi?" "Orada belki de konuşurum ama ondan sonra sizi bir güzel döverim." Sırası gelmişken açayım. Demin Karmazinov'la konuşurken sözde sizin onun için ona bir temiz sopa atmalı. Hem öyle namus yüzünden değil de köle köylüleri dövdükleri gibi ölünceye kadar dövmeli dediğinizi söyledim. İyi ama ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Olsun, söylemedinizse bile doğrudur. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Karmazinov bundan başka diyor ki, doğrusunu isterseniz sizin inancınızın temeli onuru yatsımaktır. Bir Rus'a onursuzluk hakkı tanırsanız onu peşinizden sürüklemek kolaydır. Güzel sözler, cevahir. Tam üstüne basmış. Onursuzluk hukuku, o zaman herkes bize koşacak. Kim açıkta kalmak ister? Bana bakın Verhovenski, siz ulusal güvenlikten olmayasınız ha? İyi ama aklında böyle sorular uyanan bir insan onları açığa vurmaz. Biliyorum ama laf aramızda canım. Öyleyse hayır, ulusal güvenlikten değilim. Yeter, geldik. Yüzünüzün ifadesini değiştirin Stavrogin. Onların yanına girerken hep yüzüme çeki düzen veririm. İyice somurtun. İşte böyle, başka bir şey istemez. Pek kolay bir şey. 7. Bölüm. Bizimkilerde. 1. Virginsky, Muravinaya sokağında kendi evinde, yani karısının evinde oturuyordu. Ev tek katlı, ahşaptı, içinde kiracı yoktu. Ev sahibinin doğum günü bahanesiyle 15 kadar konuk toplanmıştı. Ama bu seferki akşam toplantısı, taşrada yapıla gelen doğum günü toplantılarına hiç benzemiyordu. Evlilik yaşamlarının daha başlangıcında Virginskiler, doğum günü nedeniyle konuk çağırmanın anlamsız bir şey olduğunda karı koca kesin olarak anlaşmışlardı. Çünkü ortada sevinecek bir şey yoktu. Birkaç yıl içinde de kendilerini toplumdan uzak tutmaya başlamışlardı. Virginsky yetenekli bir insandı ve hiç de yoksul değildi. Ama her nedense yalnızlıktan hoşlanan, üstelik de herkese tepeden bakan tuhaf bir adam diye tanınmıştı. Ebelik eden Bayan Virginskaya ise kocası subay olduğu halde mesleği bakımından toplumsal merdivende papazın karısından bile aşağı bir basamaktaydı. Toplumsal durumu gereğince uysal olması gerekirken o hiç uysal doğalı değildi. Yüzbaşı Lebyatkin adında bir madrabazla tek ilke için olan anlamsız ve bağışlanmayacak kadar açık ilişkisinden sonra bayanlarımızdan en hoşgörürler bile belli bir küçümsemeyle ondan yüz çevirdiler. Ama Bayan Virginskaya bütün bunları sanki istediği de buymuş gibi karşıladı. Şu da dikkate değer ki gene aynı sert bayanlar nazik durumlarda kentimizin öteki üç ebesini atlayarak Arina Prohorovna'ya yani Virginskaya'ya başvuruyorlardı. Üstelik ilçelerdeki derebeylerinin eşleri bile onu çağırıyorlardı. Çünkü onun bilgisine, ustalığına ve tehlikeli anlarda uğurlu becerikliliğine inanıyorlardı. En sonunda Bayan Virginskaya yalnızca ve yalnızca zengin evlerinde ebelik etmeye başladı, paraya ise pek düşkündü. Kendi gücünü anlayınca doğasını da gizlemeye gerek görmedi. En tanınmış evlerde ebelik ederken, belki de özellikle görgüye boş vererek doğum durumundaki sinirleri zayıf bayanların önünde o nihilist davranışıyla en kutsal şeylerle alay ediyordu. Oysa böyle dakikalarda kutsal şeylerin yararı dokunabilirdi. Askeri doktor, aynı zamanda ebe olan Doktor Rozanov, her gün doğum durumundaki bir bayanın sancılar içinde kıvrandığı bir sırada, güçlü tanrının adını bağırırken, Arina Prohorovna'nın beklenmedik dinsizce sözlerinin tıpkı tüfek patlaması gibi hastayı korkuttuğunu ve çabucak doğurmasını sağladığını söylemişti.